Ayrım 2. Bölüm 1. Sayfa 10. Matias Freire. Zil sesi şuuruna kızgın bir iğne gibi saplandı. Rüyasında güneşte parlayan bir duvar görüyordu. Beyaz duvar boyunca gölgesini takip ederek yürüyordu. Duvarın ne başlangıcı ne de sonu vardı. Duvar evrendi. Pürüzsüz, göz kamaştırıcı, kayıtsız. Yeniden zil sesi. Gözlerini açtı. Yanı başındaki kuvars çalar saatin ışıklı rakamlarını gördü. 4:02. Dirseğinin üzerinde doğruldu. El yordamıyla ahizeyi aradı. Eli boşlukta dolaştı. Dinlenme odasında olduğunu hatırladı. Önlüğünün ceplerini yokladı, cep telefonunu buldu. Ekrana baktı. Numarayı tanımıyordu. Açtı ancak cevap vermedi. Karanlık odaya bir ses yayıldı. Doktor Freire cevap vermedi. Siz Doktor Matias Freire misiniz? Nöbetçi psikiyatr. Ses çok uzaktan gelir gibiydi. Hala rüyada olmalıydı. Duvar, beyaz ışık, gölge, benim dedi sonunda. Ben Doktor Filan, Saint-Jean-Belsier semtindeki nöbetçi doktorum. Neden beni bu numaradan aradınız? Bana bu numarayı verdiler. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Gözleri karanlığa alışıyordu. Negatoskop, metal çalışma masası, iki kez kilitlenmiş ilaç dolabı, dinlenme odası, ışıkları söndürülmüş bir muayene odasından başka bir şey değildi. Matias Freire hasta muayene yatağında uyuyordu. Neler oluyor diye homurdandı doğrulurken. Saint-Jean garında tuhaf bir olay. Gece bekçileri gece yarısı civarında bir adamı suçüstü yakalamış. Demir yolundaki bir yağlama istasyonuna gizlenmiş bir serseri. Doktorun gergin bir hali vardı. Freire yeniden çalar saate baktı. 4:05. Onu revire götürmüşler. Sonra Kapı Cins Meydanı karakoluna haber vermişler. Polisler de gelip onu almışlar. Beni çağırdılar. Onu karakolda muayene ettim. Yaralı mı? Hayır ama hafızasını kaybetmiş. Bu çok şaşırtıcı. Freire esnedi. Öyle davranıyor olmasın? Uzman sizsiniz ama sanmıyorum. Hayır. Sanki tümüyle başka yerde ya da daha çok hiçbir yerde. Polisler beni arayacak mı? Hayır, suçla mücadele şubesinden bir ekip adamı size getiriyor. Teşekkür ederim dedi alaycı bir ses tonuyla. Ben şaka yapmıyorum. Ona yardım edebilirsiniz, bundan eminim. Rapor yazdınız mı? Beraberinde getiriyor, iyi şanslar. Adam konuşmayı bir an önce bitirmesi gerekiyormuş gibi telefonu kapattı. Freire bir süre kımıldamadan durdu. Adamın sesi karanlığın içinde kulaklarını hala bir burgu gibi deliyordu. Hiç kuşku yok ki bu gece onun gecesi değildi. Şenlik saat 21'de başlamıştı. SB'de yani suçlular bölümünde yatan bir hasta odasına pislemiş ve bir hasta bakıcının bileğini kırmadan önce dışkısını yemişti. 30 dakika sonra Batı bölümündeki bir şizofren linonyum parçalarıyla damarlarını kesmişti. Freire ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Pellegrin Üniversite Hastanesi'ne nakletmişti. Aynı esnada bağımlılar bölümünde yatan bir adam epilepsi krizine girmişti. Freire yanına vardığında herif çoktan dilini ısırmıştı. Ağzının içi köpürmüş kanla doluydu. Çırpınmalarının önüne geçmek için büyük çaba sarf etmişlerdi. Mücadele sırasında adam Freire'nin cep telefonunu araklamıştı. Psikiyatr adamın sımsıkı kapattığı parmaklarını açabilmek ve kandan yapış yapış olmuş telefonunu alabilmek için hastanın kendinden geçmesini beklemek zorunda kalmıştı. Saat 3:30'da nihayet yeniden yatabilmişti. Mola sadece yarım saat sürmüş, başı sonu belli olmayan şu tuhaf telefonla kesintiye uğramıştı. Lanet olsun. Karanlıkta kımıldamadan oturuyordu. Telefondaki ses sınırları olmayan odanın içinde hayalet bir burgu gibi hala kulaklarında yankılanıyordu. Telefonunu cebine koydu ve ayağa kalktı. Birden rüyasındaki duvar yeniden belirdi. Bir kadın sesi fısıldıyordu. Feliz. Sözcük İspanyolca'da mutlu demekti. Neden İspanyolca? Neden bir kadın? Sol göz kapağının gerisinde her uykudan uyanışında olduğu gibi zonklayan bildik bir ağrı hissetti. Gözlerini ovuşturdu ve ev yeni musluğundan su içti. Yine el yordamıyla kilidi açtı. Kendini odaya kilitlemişti. İlaç dolabı bölümün kutsal kasesiydi. 5 dakika sonra kampüsün pırıl pırıl parlayan şosesindeydi. Dünden beri bordo sis altındaydı. Kalın, beyaz, tuhaf bir sis. Önlüğünün üstüne giydiği yağmurluğunun yakasını kaldırdı. Deniz kokusuyla yüklü sis burun deliklerini gıdıkladı. İki yanı ağaçlıklı anayolu tırmandı. 3 metre ötesi görünmüyordu ama çevreyi ezbere biliyordu. Kaba sıvalı, gri koğuş binaları, kubbeli çatılar, kare şeklinde çim alanlar. Aslında yeni geleni almak için bir hasta bakıcı yollayabilirdi ama müşterilerini şahsen karşılamayı tercih ediyordu. Birkaç palmiye ağacıyla çevrili iç avluyu geçti. Antilleri anımsatan bu ağaçlar ona her zaman iyimser bir hava veriyordu. Ama bu gece değil. Hava çok soğuk ve nemliydi. Ana giriş kapısına ulaştı. Bekçiyi başıyla selamladı ve hastaneyi çevreleyen duvarın dışına çıktı. Polisler geliyordu. Tepe lambası dünyanın ucundaki bir fener gibi yavaş yavaş sessizce dönüyordu. Freire gözlerini kapattı. Acıyı göz kapağının altında hissediyordu. Tamamen psikosomatik olan bu acıyı hiç önemsemiyordu. Bütün gün insan bedenini etkileyen zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmekle uğraşıyordu. Neden onda da bu tür bir rahatsızlık olmasındı? Gözlerini açtı. İlk polis yanında sivil giyimli bir adamla arabadan çıkıyordu. Telefondaki hekimin neden ürkek davrandığını anladı. Bellek itimi olan adam dev gibi biriydi. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 130 kilodan fazla olmalıydı. Başında bir şapka, gerçek bir kovboy şapkası ve ayaklarında santiyak çizmeler vardı. Omuzları koyu gri bir paltonun içinde sıkışmış gibiydi. Elinde plastik bir torba ile resmi evraklarla dolu bir zar tutuyordu. Polis ilerledi ama Freire olduğu yerde kalması için işaret etti. Kovboya yaklaştı. Her adımda ağrı daha gerçek, daha belirgin bir hal alıyordu. Gözünün kenarında bir kas seyirmeye başladı. İyi akşamlar dedi adamla arasında birkaç metre kaldığında. Cevap yoktu. Adam bir sokak lambasının puslu ailesinden uzakta kımıldamadan duruyordu. Freire eli belinde müdahale etmeye hazır, biraz geride bekleyen polise döndü. Güzel, gidebilirsiniz. Bilgi vermemi istemiyor musunuz? Tutanağı yarın sabah bana yollarsınız. Polis söylenene itaat etti. Geri döndü ve arabaya binerek bir süre sonra sisin içinde kayboldu. İki adam karşılıklı durdular. Onları ayıran sadece aralarındaki sis katmanıydı. Ben Doktor Matthias Freire dedi sonunda. Hastanedeki acil vakalar benim sorumluluğumda. Benimle siz mi ilgileneceksiniz? Kalın sesi oldukça boğuktu. Freire şapkanın gölgesinde kalmış yüz hatlarını tam olarak seçemiyordu. Adamın kafası çizgi romanlardaki devlerin kafasına benziyordu. Kalkık bir burun, bir canavar ağzı, hantal bir çene. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Benimle ilgilenilmesi gerekiyor. Benimle gelir misiniz? Adam kımıldadı. Beni takip edin dedi Freire kolunu uzatarak. Size yardım edeceğiz. Ziyaretçi içgüdüsel olarak geri çekildi. Işık hafifçe yüzünü yaladı. Freire'nin karanlıkta belli belirsiz gördükleri böylece doğrulanmış oldu. Hem çocuksu hem de orantısız bir yüzü vardı. 50'li yaşlarda olmalıydı. Şapkasının altından gümüşü saç tutamları görünüyordu. Gelin, her şey iyi olacak. Freire en ikna edici ses tonunu kullanmıştı. Akıl hastalarının duyarlılıkları aşırı gelişmiş olurdu. Eğer onları yönetmeye kalkarsanız hemen anlarlardı. Onların karşısında kurnazlık etmek söz konusu değildi. Kartları açık oynamak gerekiyordu. Amnezik adam yürümeye karar verdi. Freire kendi etrafında döndü, elleri cebinde ilgisiz bir tavırla hastanenin yolunu tuttu. Arkasına bakmamaya çalışıyordu. Ona güvendiğini gösterme şekliydi bu. Ana kapıya doğru yürüdüler. Matthias ağzından nefes alıyor, soğuk havayı yutuyor ve buz parçaları emiyormuş gibi ağzı sulanıyordu. Kendini çok yorgun hissediyordu. Uykusuzluk, sis ama özellikle de her geçen gün farklı yüzlerini gösteren delilik karşısında duyduğu şu güçsüzlük hissi. Bu yeni gelen adamın sırrı neydi? Onun için ne yapabilirdi? Freire, onun geçmişiyle ilgili bir şeyler öğrenme şansının çok az olduğunu biliyordu. Ve onu iyileştirme şansının daha da az olduğunu. Psikiyatr olmak böyle bir şeydi. Batmakta olan bir kayığın suyunu yüksükle boşaltmaktan farksızdı. Sabah arabasına 1,5 yıl önce Bordeaux'a geldiğinde satın aldığı elden düşme külüstür bir Volvo bindiğinde saat 9'du. Evine yürüyerek dönebilirdi. Hastane ile evi arasındaki mesafe 1 kilometreden azdı. Ama külüstürünün direksiyonunda olmak hoşuna gidiyordu. Pierre Janet İhtisas Hastanesi'nin şehrin güneybatısında Pellegrin Hastaneler grubundan fazla uzakta değildi. Freire, Pellegrin ile üniversite kampüsü arasında Bordeaux, Pessac ve Talens'in tam sınırındaki Fleming semtinde oturuyordu. Mahallesi, ahşap çitleri ve özel mülk niteliği taşıyan küçük bahçeleriyle hepsi birbirine benzeyen, kimin yaptığı belli olmayan, kiremit çatılı pembe evlerle dolu bir bölgeydi. İki yana ağaçlıklı yol boyunca bir sanayi bandı üzerindeki eskimiş oyuncaklar gibi uzanan mutlu yuvalar. Freire arabayı hala kalkmamakta direnen sisi yararak çok ağır sürüyordu. Pek bir şey görmüyordu ama bu şehir onu ilgilendirmiyordu zaten. Ona göreceksiniz küçük Paris demişlerdi. Ya da büyüleyici bir şehir. Hatta şarapların Olimpos'u gibi tabirler kullanmışlardı. Ona çok şey söylemişlerdi ama o hiçbir şey görmemişti. O Bordeaux'u biraz mağrur ve öldürücü bir burjuva kenti olarak görüyordu. Her sokak köşesinde göze çarpan Taşra'ya özgü düzenli köşkleriyle sıradan ve soğuk bir yerleşim yeriydi Bordeaux. Bordeaux'un diğer yüzüyle de meşhur burjuvazisiyle karşılaşmamıştı. Psikiyatr meslektaşları bu gelenekle mücadele eden eski solculardı. Eleştirdikleri bu sınıfın bir diğer yüzünü oluşturduklarının farkında olmayan huysuz tiplerdi hepsi. Onlarla ilişkisini öğle yemeklerindeki sohbetlerle sınırlandırmıştı. Çatal yiyen delilerin tuhaf hikayeleri. Fransız psikiyatri sistemini eleştiren uzun söylevler, tatil planları ve emeklilik konuları. Bordeaux sosyetesine girmek istemiş ama bunu bir türlü başaramamıştı. Freire'nin önemli bir handikapı vardı. Şarap içmiyordu. Bu da Akitanya bölgesinde kör, sağır veya felçli olmak anlamına geliyordu. Onu asla kınamamışlardı ama çevresindeki sessizlik anlamlıydı. Bordeaux'da şarap yoksa arkadaş da yoktu. Bu kadar basitti. Ne telefon, ne mail, ne de SMS alıyordu. Hastanenin internet ağı üzerinden iş dışında başka bir iletişimi yoktu. Semtine gelmişti. Burada her ev değerli bir taşın adını taşıyordu. Topaz, elmas, firuze. Evleri birbirinden ayırt etmenin tek yolu buydu. Freire Opal'de oturuyordu. Bordeaux'a geldiğinde bu evi hastaneye yakın olduğu için seçtiğini düşünmüştü. Yanılıyordu. Bu semtte karar kılmasının sebebi donuk ve özelliksiz olmasıydı. Kaçmak için ideal bir yerdi. Gizlenmek için. Ve kalabalığın arasında kaybolmak için. Buraya Paris'teki geçmişine sünger çekmek için gelmişti. Eskiden olduğu adamın, tanınmış, seçkin, gönül çelen pratisyenin üzerine sünger çekmek için. Evin birkaç metre uzağına park etti. Sis o denli yoğundu ki belediye sokak lambalarını yanık bırakmıştı. Hiçbir zaman garajını kullanmazdı. Arabasından iner inmez kendini sütümsü suyla dolu bir havuza girmiş gibi hissetti. Hava püskürtme tekniğiyle yapılmış bir tuval gibi elle tutulur, gözle görülür bir hale gelmiş, milyarlarca su damlacığı havada asılı kalmış gibiydi. Ellerini yağmurluğunun ceplerine sokarak adımlarını hızlandırdı. Yakasını iyice kaldırdığı halde sisin dondurucu soğuğunu boynunda hissetti. Kendini eski bir Hollywood filmindeki bir özel dedektif, ışığın peşindeki yalnız bir kahraman gibi hissetti. Bahçenin parmaklıklı kapısını açtı. Nemden parlayan çimenlerle birkaç metre yürüdü. Anahtarını kilitte döndürdü. Evin içi de dışarının sıradanlığını yansıtıyordu. Mahalledeki aynı düzen burada da 10 kere 100 kere yineleniyordu. Hol, salon, mutfak, üst kattaki odalar aynı malzemelerle. Dalgalı parkeler, beyaz badanalı duvarlar, kontrplak kapılar. Evlerde oturanlar kişiliklerini mobilyalarıyla belli ediyordu. Yağmurluğunu çıkardı ve ışığı hiç yakmadan mutfağa yöneldi. Freire'nin evinin tuhaflığı hemen hemen hiç mobilyanın olmamasıydı. Taşınma esnasında kullandığı karton kutular hiç açılmadan dekor mahiyetinde duvarlar boyunca sıralanmıştı. Sanki alıcılara örnek olarak gösterilen bir evde yaşıyordu ama bu örneğin söyleyecek bir şeyi yoktu. Sokak lambalarının ışığında çay hazırladı. Birkaç saat uyuma şansı olup olmadığını düşündü, yoktu. Nöbeti saat 13'te devralacaktı. O saate kadar dosyaları üzerinde çalışabilirdi. Mesaisi saat 22'de bitecekti. O zaman da akşam yemeği bile yiyemeden televizyonun karşısında yığılıp kalacaktı. Ertesi gün, pazar günü, akşama kadar yine nöbette olacaktı. Nihayet sıkı bir gece uykusunun ardından az çok normal mesai saatleriyle pazartesi gününe başlayacaktı. Demliğin dibindeki çay yapraklarına bakarken yine bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Artık nöbetçi kalmamak, sağlıklı bir yaşam sürmek, spor yapmak, düzenli yemek yemek. Ama bu tür düşüncelerde karmaşık, sürekli yinelenen, amaçsız günlük yaşamının bir parçası haline gelmişti artık. Mutfakta ayakta duruyordu. Çay dolu süzgeci kaldırdı ve yoğunlaşmış kahverengi sıvıyı hayranlıkla seyretti. Karanlık düşüncelerle kararan beyninin gerçek bir yansımasıydı. Evet diye düşündü yeniden çay yapraklarını dalarak. Burada başkalarının deliliğine saklanmak istemişti. Kendi deliliğini unutabilmek için. Matthias Freire 2 yıl önce 43 yaşındayken Villejuif İhtisas Hastanesi'ndeyken meslek hayatının en büyük hatasını yapmıştı. Bir hastayla yatmıştı. Anne-Marie Straub. Bir şizofren, bir manik depresif. Enstitüde yaşayıp ölmeye mahkum kronik bir hasta. Hatasını düşündükçe hala buna inanamıyordu. Tabularının tabusunu çiğnemişti. Bununla birlikte geçmişinde ne ahlaksızlık ne de sapkınlık vardı. Eğer Anne-Marie'yi hastane dışında tanımış olsaydı ona hemen aşık olurdu. Onu ofisinde gördüğü anda hissettiği aynı şiddetli mantık dışı arzuyu duyardı. Ne tecrit hücreleri, ne ilaçlar, ne de başka hastaların çığlıkları tutkusunu frenleyebilmişti. Bir yıldırım aşkıydı hepsi bu. Freire, Villejuif'teyken kampüse, merkeze uzak bir binada yaşıyordu. Her gece Anne-Marie'nin yattığı bölüme gidiyordu. Her şeyi çok net hatırlıyordu. Muşamba kaplı koridorlar, kapılardaki lombozlar. her yere girmesini sağlayan anahtarlar. Karanlıkta Matias'ı yönlendiren, daha ziyade harekete geçiren arzusu. Her gece sanat terapisi salonundan geçiyordu. Her seferinde Anne-Marie'nin duvarlardaki resimlerini görmemek için başını öne eğiyordu. Kırmızı zemin üzerinde çıplak, çarpık, müstehcen yaralar resmediyordu Anne-Marie. Hatta bazen Lucio Fontana gibi spatula ile tuvali kesiyordu. Matias gün ışığında yapıtlarına baktığında onun hastanedeki en tehlikeli hastalardan biri olduğunu düşünüyordu. Gece bakışlarını kaçırıyor ve koşar adımlarla onun odasına giriyordu. O geceler içini kor gibi yakmıştı. Kilitli odada tutkulu kucaklaşmalar, gizemli, büyülü, soluk soluğa okşamalar, kulağına fısıldanan çılgınca sözler. Onlarla ilgilenme sevgilim, onlar kötü değil. Koyu karanlıkta kendilerini kuşattığını düşündüğü ruhlardan söz ediyordu. Matias karanlıkta gözleri açık susuyor, cevap vermiyordu. Bodoslama duvara diye yineliyordu. Bodoslama duvara toslayacağım. Seviştikten sonra Matias uykuya dalmıştı bir saat kadar, belki daha az. Uyandığında saat gecenin 3'ü olmalıydı. Anne-Marie'nin çıplak bedeni yatağın üzerinde sallanıyordu. Kendini asmıştı, onun kemeriyle. Bir dakika boyunca ne olduğunu anlamamıştı. Hala rüya gördüğünü sanıyordu. Hala bu iri memeli silüeti hayranlıkla seyrederek yeniden tahrik olmuştu. Sonra paniğe kapılmıştı. Sonunda her şeyin bittiğini anlamıştı. Anne-Marie için, kendisi için. Giyinmiş ve cesedi kemerini ardında bırakarak odadan çıkmıştı. Hasta bakıcılara görünmemeye özen göstererek koridorları geçmiş, yuvasına dönen zararlı bir hayvan gibi odasına gelmişti. Nefes nefese kalmıştı. Zihni allak bullaktı. Damarına bir doz sakinleştirici enjekte etmiş ve yatağına top gibi yuvarlanarak örtüyü başının üstüne çekmişti. Uyandığında saat 12'yi geçiyordu ve her haber herkes tarafından duyulmuştu. Anne-Marie birçok kez intihara teşebbüs ettiği için kimse şaşırmamıştı. Erkek kemerinin kime ait olduğunu bulmak için bir soruşturma başlatılmıştı. Ama kemerin sahibini asla bulamamışlardı. Matias Freire hiç kaygılanmamıştı. Hatta sorgulanmamıştı bile. Yaklaşık bir yıldır Anne-Marie onun hastası değildi. İntihar eden kadının hiç akrabası yoktu. Hiç kimse şikayetçi olmamıştı. Olay örtbas edilmişti. O günden sonra Freire antidepresanlar ve kaygı gidericiler eşliğinde işini otomatik pilota bağlamıştı. Terzi ilk olarak kendi söküğünü dikebilmişti. O dönemle ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Görüntülü muayeneler, karmaşık teşhisler, rüyasız geceler. Ta ki karşısında bordo fırsatı çıkana kadar. Hemen üstüne atlamıştı. İstifasını vermişti, valizlerini hazırlamış ve ardına bile bakmadan TGV'ye binmişti. Dipnot, TGV. Train à grand vitesse. Hızlı tren. İhtisas hastanesinde göreve başladıktan sonra yeni profesyonel bir tavır benimsemişti. İşinde her türlü karmaşadan uzak duruyordu. Hastaları birer vaka değil, içi doldurulacak birer kutuydu. Şizofreni, depresyon, histeri, obsesif kompulsif rahatsızlık, paranoya, otizm. Tanı koyuyor, gerekli tedaviyi söylüyordu ve uzak duruyordu. Onu soğuk, ruhsuz, robot gibi buluyorlardı. Böylesi çok daha iyiydi. Bir daha asla bir hastaya yaklaşmayacaktı. Bir daha asla işiyle duygularını karıştırmayacaktı. Yavaş yavaş bugünkü gerçeğe döndü. Hala mutfak penceresinin önünde duruyor, sisler içindeki ıssız sokağa bakıyordu. Siyah çayı kahve gibiydi. Güneş çoktan doğmuştu. Çitlerin aynı evlerin arasında. Pencerelerin hala uykuda olan insanların ardında. Cumartesi sabahıydı ve geç vakte kadar uyumak adettendi. Ama bir ayrıntı sokaktaki sakin havayla bağdaşmıyordu. Siyah renkli bir 4x4 50 metre kadar uzağa kaldırımın kenarına park etmişti. Farları yanıyordu. Freire camdaki buğuyu sildi. O sırada arabadan siyah paltolu iki adam indi. Freire gözlerini kıstı. Onları iyi göremiyordu ama silüetleri filmlerdeki FBI ajanlarını andırıyordu. Ya da Siyah Giyen Adamlar filminin iki karakterini. Burada ne arıyorlardı? Freire mahalle sakinleri tarafından tutulmuş özel güvenlik şirketinin adamları olabileceğini düşündü. Ama arabaları da şık kıyafetleri de bu profile uymuyordu. Şimdi çisentiye aldırmadan 4x4'ün kaputuna yaslanmış duruyorlardı. Belli bir noktaya bakıyorlardı. Matias gözünün arkasında yeniden acı hissetti. Bu iki adamın sisin arasından baktığı yer onun eviydi. Ve hiç kuşkusuz mutfağa önden vuran ışıkta onun silüetine bakıyorlardı. Ayrım sonu sayfa 20. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Matias Freire M-A-T-H-I-A-S F-R-E-I-R-E Filon F-I-L-L-O-N Saint-Jean-Bersier S-A-I-N-T J-E-A-N B-E-L-C-I-E-R Negatoskop N-E-G-A-T-O-S-K-O-P Kapucins CAPUCINS. Pelegrin. PLLEGRIN. Feliz. FELIZ. Bordeaux. BORDEAUX. Antiller. ANTILLER. Santiago. SANTIAG. Volvo. VOLVO. Pierre Janet. PIERRE JANET. Pesac. PESSAC. Talens. TALENGE. Fleming. FLEMING. Paris. PARIS. Olimpos. OLYMPOS. Akitanya. AKITANYA. Hollywood. HOLLYWOOD. Villejuif. VILLEJUIF. Anne-Marie Straub. ANNEMARIE. STRAUB. Lucio Fontana. LUGIO. FONTANA. Trena Gran Vites. TRAINAGRANDEVITESSE. FBI. FBI.